Ayrım 4.
Şimdi de benimle oyun mu oynuyorsun? Hayır, sadece sana farklı koşulları gösterecektim. Her kuralın bir istisnası olduğunu söylüyorsan sana katılıyorum. Bir kuralın istisnası varsa o bir kural değildir. Bana öldürmenin, incitmenin, başkasından sana ait olmayan şeyi almanın yanlış olmadığını mı söylüyorsun? Bu, ne yapmak istediğine bağlı. Tamam tamam anlıyorum ama bu şeyleri iyi yapmaz. Bazen insanlar iyi sonuca ulaşmak için kötü şeyler yapmak zorunda kalabilirler. Bu da onları kötü yapmaz değil mi? Sonuç kötü şeylerin yapılmasını haklı çıkarır mı? Sen ne düşünüyorsun? Hayır, kesinlikle hayır. Öyle olsun. Ne yaptığını görmüyor musun? Yaşam sürecinde kendine ait bir takım kurallar oluşturuyorsun. Bir şeyi daha görmüyor musun? Bu son derece normal. Böyle yapman gerekiyor. Hayat, kim olduğuna karar verme ve kararlarını deneyimleme sürecidir. Vizyonunu genişlettikçe, vizyonuna uygun yeni kurallar oluşturursun. Kendin hakkında düşüncelerin genişledikçe, yeni yap ve yapmalar, evetler, hayırlar yaratırsın. Bu kurallar, sınırsız olan senin sınırsızlığına sınır koyar. Çünkü sen, evren kadar sınırsızsın. Hayal gücünle, sınırsız beninle ilgili bir kavram yaratabilirken, sınırlarını da kabul edebilirsin. Böylece belirli bir yerde var olabilirsin. Ancak bu yolla kendini adım adım bilebilirsin. Sınırsızlık sınırsızdır. Herhangi belirli bir yerde var olamaz. Çünkü her yerdedir. Her yerde olan hiçbir belirli yerde olamaz. Tanrı her yerdedir. Bu nedenle Tanrı belirli bir yerde olamaz. Belirli bir yerde olabilmek için Tanrı'nın başka bir yerde olamaması gerekirdi. Bu da Tanrı için mümkün değildir. Tek bir şey Tanrı için mümkün değildir. Bu da Tanrı'nın Tanrı olmamasıdır. Tanrı olamayan olamaz. Ben her yerdeyim. Her yerde olduğuma göre hiçbir yerdeyim. Hiçbir yerde isem ben neredeyim? Şimdi burada. Tanrı burada yine kelime oyunu yapıyor. İngilizce'de hiçbir yer anlamına gelen nowhere kelimesini now here olarak bölerek now şimdi ve here burada olarak hiçbir yerin şimdi burada ile aynı olduğunu söylüyor. Çevirenin notu. Harika. Birinci kitapta da bunu söylemiştin ama yine de kelime oyunlarını çok seviyorum. Peki devam et. İzin verdiğin için çok naziksin. Şimdi daha iyi anlayabiliyor musun? Sadece kim olduğunu belirleyebilmek için doğru ve yanlış hakkındaki fikirlerini nasıl yarattığını görüyor musun? Bu belirleyicilik, bu sınırlar olmaksızın hiçbir şey olmadığını görebiliyor musun? Ve kim olduğun hakkında fikirlerin değiştikçe sınırlarını da değiştirdiğini görüyor musun? Tıpkı benimle ilgili fikirlerini değiştirdiğin gibi. Evet, ne söylediğini anlıyorum ama bana bireysel sınırlarım pek değişmiyormuş gibi geliyor. Bana göre öldürmek daima yanlıştı. Çalmanın daima yanlış olduğunu düşündüm. Başkalarına acı vermek daima bana yanlış geldi. İnsanlığı yönlendiren en büyük kavramlar zamanın başlangıcından beri hep aynı oldu ve çoğu insan bu kavramları onaylıyor. Öyleyse neden dünyada hep savaş var? Çünkü daima kurallara uymayan birileri vardır. Her sepette çürük elmaya rastlarsın. Şimdi sana söyleyeceklerimi bazı insanların anlaması ve kabul etmesi çok zor olacaktır. Çünkü şu andaki düşünce sisteminizde doğru olarak bilinen birçok şeye uymayacaktır. Ama bu konuşmanın size bir yardımı olacaksa, kendi inşa ettiğiniz yapay değerlerle yaşamak zorunda olmadığınızı anlayacaksınız. Şimdi bu kitapta bazı kavramlarınıza lafı dolandırmadan gireceğiz. Ama bir süre sarsıntı yaşanacaktır. Hazır mısın? Sanırım evet. Uyarın için teşekkürler. Bana söyleyeceklerin neden çok dramatik ya da anlaması veya kabul etmesi bu kadar zor olacak? Ölümden sonra hayat ne kadar harika olursa olsun, yaşamımız kendi irademiz dışında sona ermemeli gerçeğini yadsıyorsun. Bu dünyaya bir şeyi başarmaya, bir şeyi deneyimlemeye, bir şey öğrenmeye geldik. Bu hayatın çılgın düşüncelere sahip bir manyak serseri tarafından sona erdirilmesi doğru olamaz. Öncelikle buraya bir şey öğrenmek için gelmedin. Birinci kitabı tekrar oku. Hayat bir okul değildir. Sizin buradaki amacınız öğrenmek değil, hatırlamaktır. daha büyük bir açıdan, hayat birçok nedenlerden dolayı sona erer. Fırtına, zelzele. Onlar farklı, doğal olaylardan bahsediyorsun. Her olay doğaldır. Yanlış, ölüm fikrini irdelemeye devam edelim. Hayatın bir hastalıkla sona ermesi yanlış mı? Yanlış sözü buraya uymuyor. Bunlar doğal nedenler. Hitler'in insanları öldürmesi gibi değil. Peki kazalara ne diyorsun? Görünmeyen kazalara. Aynı şey. Talihsiz, trajik ama doğal. Belki de Tanrı'nın isteği. Onun ne istediğini bilemeyiz ki. Yüce gizemi çözmeye çalışmak da günahtır. Nereden biliyorsun? Eğer Tanrı her şeyi anlamamızı isteseydi anlardık. Anlamadığımız ya da anlayamadığımız Tanrı'nın bizim anlamamızı istemediği içindir. Öyle mi? Anlamıyorsun ve bu Tanrı'nın anlamanı istemediğinin kanıtı. Ama anlamadığın şeyler oluyor ve bu Tanrı iradesinin kanıtı değil. Galiba bazı şeyleri iyi anlatamıyorum ama neye inandığımı biliyorum. Tanrı'nın iradesine, Tanrı'nın mutlak güç olduğuna inanıyor musun? Evet. Hitler hariç, bu konu Tanrı'nın iradesine dahil değil. Hayır. Bu nasıl olabiliyor? Hitler Tanrı'nın iradesine uymadı. Peki benim iradem mutlak güce sahipse, Hitler'in tüm yaptıklarını nasıl yapabildiğini düşünüyorsun? Ona izin verdin. Ona izin verdiysem o zaman benim irademe göre davranmış olmalı. Öyle görünüyor. Ama ne tür bir nedenin olabilir? Hayır, senin iraden özgür seçimimiz olduğunu söylüyor. Yaptıkları Hitler'in özgür iradesiydi. Çok yaklaştın. Hitler'in ve hepinizin özgür seçimi benim irademdir. Ama benim istediğim seçimleri yapmadığınız için sizi sonsuza dek cezalandırmak benim iradem değil. Eğer böyle olsaydı seçimlerinizde ne kadar özgür olurdunuz? Benim istediğimi yapmadığınız için cezalandırılacağınızı bildiğinizde istediğinizi yapmakta gerçekten özgür olabilir misiniz? Nasıl bir seçim olurdu bu? Bu suç ceza sorusu değil, doğal yasa. Sonuçlara katlanmak. Beni yapılanlardan sorumlu tutmayan ama yine de intikamcı tanrı olduğum dinsel öğretilerini iyi öğrenmişsin. Peki doğal yasaları kim yarattı? Eğer yasaları koyan ben isem, niye bu yasalardan kaçabilme gücünü size vereyim? Eğer sizin bu yasalardan etkilenmemenizi istiyorsam, benim harika varlıklarım olan sizlerin hiç acı çekmemesi benim iradem ise, neden acı çekebileceğiniz olasılıkları yaratmış olayım? Ve neden gündüz gece koyduğum yasalara uymamanız için sizi baştan çıkarayım? Sen bizi baştan çıkarmıyorsun, şeytan yapıyor. İşte yine beni sorumlu tutmuyorsun. Teolojinizi, dinlerinizi mantıklı hale sokabilmek için tek yolun beni güçsüz göstermek olduğunu hala göremiyor musun? Sizin yapay dinleriniz ancak benimle uyuşmadığında mantıklı hale geliyor. Gerçekten Tanrı'nın yarattığı bir varlığın davranışlarını kontrol edemediği düşüncesiyle rahat ediyor musun? Senin şeytanı kontrol edemediğini söylemedim. Sen her şeyi kontrol edebilirsin. Sen Tanrısın. Sadece kontrol etmeyi seçmiyorsun. Şeytanın bizi baştan çıkarmasına, ruhlarımıza sahip olmaya çalışmasına izin veriyorsun. Ama neden? Bana dönmenizi istemiyorsan bunu neden yapayım? Çünkü sana kendi seçimimizle dönmemizi istiyorsun. Seçimsiz olduğumuz için değil. Cenneti ve cehennemi yarattın. Seçimimiz olsun diye. Böylece seçimler yaparak davranabiliriz. Tek yol olduğu için o yoldan yürümek zorunda kaldığımız için değil. Bu düşünceye nasıl ulaştığını görebiliyorum. Senin dünyana göre böyle. Benim dünyamın da böyle olduğunu sanıyorsun. Senin realitende iyi kötü olmaksızın var olamaz. Benim için de böyle olduğunu sanıyorsun. Sana şunu söyleyeyim. Benim olduğum yerde kötü yoktur. Şeytan yoktur. Sadece her şey olan vardır, birlik ve bu birliğin farkındalığı ve deneyimi. Benim boyutum mutlak boyuttur. Bir şeyin bir şeye göre var olmadığı bir boyut. Her şeyden bağımsız bir şey. Sadece sevginin olduğu bir boyut. Dünyada düşündüğümüz, söylediğimiz ya da yaptığımız hiçbir şeyin sonucu yok mu? O, sonuçlar var. Etrafına bak. Ölümden sonra demek istiyorum. Ölüm yoktur. Hayat sonsuzdur. Hayat hayattır. Sadece form değiştirirsin. Pekala, dediğin gibi olsun. Peki ya form değiştirdikten sonra? Form değiştirdikten sonra sonuçlar yok olur. Sadece bilmek kalır. Sonuçlar göreceliğin elementidir. Mutlakta yeri yoktur. Çünkü sonuçlar lineer zamana ve art arda gelen olaylara bağlıdır. Mutlak boyutunda var olamaz. Bu boyutta yalnızca huzur, haz ve sevgi vardır. Bu boyutta sizin şeytanınız da yoktur. Bu boyutta sadece iyiliği ve sevgiyi bilirsiniz. Kendinizin iyi ve sevgiden başka bir şey de olabileceğiniz hakkındaki düşünceniz, çılgın davranışlarınızın kaynağı olan çılgın dış dünyanızdan geliyor. Yargılama ve lanetleme dünyanızdan. Başkaları sizi yargılıyor, onların yargılamalarıyla kendinizi yargılıyorsunuz. Tanrı'nın da sizi yargılamasını istiyorsunuz ve ben bunu yapmayacağım. Tanrı'nın sizin gibi davranmadığını anlayamadığınız için kaybolmuş durumdasınız. Teolojileriniz de kendinizi bulma çabalarınız. Teolojilerimizi çılgın olarak niteliyorsun ama hangi teoloji ödül ve ceza sistemi olmaksızın yürüyebilir? Her şey hayatın amacının ne olduğunu nasıl algıladığınıza bağlı. Bu da teolojinin temelini oluşturuyor. Eğer hayatın bir test, bir deneme, değerli olup olmadığınızı anlamak için atlama duvarı olduğuna inanıyorsanız, teolojileriniz bir anlam ifade eder. Eğer hayatın bir imkan, değerli olduğunuzu, daima değerli olduğunuzu size hatırlatan bir süreç olduğuna inanıyorsanız, teolojileriniz çılgınca görünür. Eğer Tanrı'nın ilgiye, hayranlığa, tapınılmaya ve değer verilmeye muhtaç, egosu büyük bir Tanrı olduğuna, ihtiyaç duyduğu şeyleri öldürmek pahasına alan bir Tanrı olduğuna inanıyorsanız, teolojileriniz bir anlam ifade eder. Eğer Tanrı'nın egosuz ve ihtiyaçsız ama her şeyin kaynağı olan, tüm bilgeliğin ve tüm sevginin kaynağı olan bir Tanrı olduğuna inanıyorsanız, teolojileriniz parçalanır. Eğer Tanrı'nın intikamcı bir Tanrı olduğuna, sevgisinde kıskanç, kızgınlığında acımasız bir Tanrı olduğuna inanıyorsanız, teolojileriniz mükemmeldir. Eğer Tanrı'nın barışçıl bir Tanrı, sevgisinden ve şefkatinden haz alan bir Tanrı olduğuna inanıyorsanız, teolojileriniz anlamsızlaşır. Hayatın amacı Tanrı'yı memnun etmek değildir. Hayatın amacı kim olduğunuzu bilmek ve yeniden yaratmaktır. Kim olduğunuzu bildiğinizde Tanrı'yı memnun eder ve onu gerçek anlamda yüceleştirirsiniz. Niye Tanrı'dan bahsederken dişil sıfat kullanıyorsun? Sen dişi misin? Ben ne erkek ne de dişiyim. Sadece sizin ataerkil düşünce sisteminizi sarsmak için dişil sıfat kullanıyorum. Eğer Tanrı'nın bir şey olduğunu düşünüyorsanız, o zaman Tanrı'nın diğer şey olamayacağını da düşünüyorsunuz. Bu da büyük bir hata. Hitler bu nedenlerle cehenneme gitmedi. Cehennem yok. Bu yüzden gidebileceği böyle bir yer yok. Davranışları sizin hata dediklerinizdi. Gelişmemiş varlıkların davranışları. Hatalar lanetle cezalandırılmaz ama düzeltme ve gelişme için imkanlar hazırlanarak düzeltilebilir. Bir nedenle ölen kişilerin ruhları dünyasal esaretten özgürleşirler. Tıpkı kozadan çıkan kelebekler gibi. Ölenlerin ardından ağlayanlar bu ruhların yaşadığı hazzı bilmedikleri için yas tutuyorlar. Ölümü deneyimleyen hiçbir varlık ölenin ardından yas tutmaz. Bazı ölümlerin zamansız olduğu için yanlış olduğuyla ilgili düşüncelerin evrende olmaması gereken bir şeyin olabileceğini de öneriyor. Ama bu mümkün değil. Evrende olan her şey mükemmelen oluyor. Her şeyde mükemmelliği gördüğünde sadece senin onayladıklarında değil, özellikle onaylamadıklarında bile mükemmelliği gördüğünde ustalığa ulaşırsın. Tüm bunları biliyorum. Bu konular üzerinde birinci kitapta detaylı olarak konuştuk. Bu konuşmaların temelini birinci kitapta attık. Ama devam etmeden önce biz insanların yarattığı karmaşık teolojiler hakkında biraz daha konuşmak istiyorum. Örneğin ben çocukken günahkar olduğum öğretildi. Tüm insanların günahkar olduğu ve günahkar doğduğu bize öğretildi. Yani günahla doğuyoruz. Oldukça ilginç bir kavram. Sizi buna nasıl inandırdılar? Adem ile Havva'nın hikayesini anlattılar. Bebeklerin günahkar olmadığını ama onların neslinden geldiğimiz için onların suçluluk duygularını ve günahkar doğalarını da taşıdığımızı öğrettiler. Adem ile Havva yasak meyveyi yediler. İyi ve kötünün bilgisini aldılar. Ve kendilerinden sonra gelecek nesilleri doğumdan itibaren Tanrı'dan ayrı olmaya mahkum ettiler. Her birimiz bu orijinal günahla doğduk. Her birimiz suçluluk duygusunu taşıyoruz. Onların Tanrı'ya karşı çıkması gibi Tanrı'ya karşı çıkmayı mı, yoksa tüm baştan çıkarışlara karşı koyarak doğruyu mu seçeceğimizi belirlemek için özgür irade verildi bize. Ya kötüyü seçersek? O zaman bizi cehenneme gönderirsin, öyle mi? Evet, günahlarımızı tekrar etmediğimiz sürece. Anlıyorum. Eğer özür dileyip affa sığınırsak bizi cehennemden kurtarırsın ama tüm acılardan değil. Yine de günahlarımızdan arınmak için Arafat'ta bir süre kalmak zorundayız. Arafat'ta ne kadar kalmak zorundasınız? Ne kadar günahımız olduğuna bağlı. Ne kadar çok günahımız varsa onların yanması o kadar uzun sürüyor. Biz de o kadar süre kalıyoruz. Bana söylenenler bu. Anlıyorum. Hiç olmazsa sonsuza dek cehennemde kalmak zorunda değiliz. Ama gerçek günahları işlersek doğrudan cehenneme gideriz. Gerçek günahlar? Küçük günahlara karşı. Küçük günahlarla ölürsek Arafat'a gideriz. Gerçek günahlar bizi doğrudan cehenneme gönderir. Bana söylediğin bu günah kategorilerinin örneğini verir misin? Tabii ki gerçek günahlar ciddidir. Ciddi suçlar, teolojik günahlar gibi, öldürmek, tecavüz, çalmak gibi. Küçük günahlar ise pazarları kiliseye gitmemek ya da cuma günleri et yemek gibi. Bir dakika, senin Tanrın cumaları et yediğin için seni Arafat'a mı gönderiyor? Evet, ama artık değil. 1960'lı yıllardan önceydi bu. Sahi mi? Kesinlikle. Peki 60'lı yıllarda ne oldu da günah günah olmaktan çıktı? Papa artık bunun günah olmadığını söyledi. Anlıyorum. Ve senin Tanrın pazarları kiliseye giderek kendisine tapınman için seni zorluyor. Ceza korkusuyla mı? Kiliseye gitmemek günahtır. Eğer kilisede günahlarını itiraf etmezsen Arafat'a gitmek zorundasın. Peki çocuklara ne oluyor? Tanrı'nın pek sevdiği bu kuralları bilmeyen masum çocuklara ne oluyor? Eğer bir çocuk vaftiz olmadan ölürse boşluğa gidiyor. Nereye gidiyor? Boşluğa. Orası bir ceza yeri değil ama cennet de değil. Sadece boşluk. Tanrı ile birlikte olamıyorsun ama şeytanla da buluşmuyorsun. Ama neden güzel masum bir çocuk Tanrı ile olamıyor? Çocuk yanlış bir şey yapmadı ki. Doğru ama çocuk vaftiz edilmedi. Bebekler ya da büyükler ne kadar hatasız ve masum olurlarsa olsun cennete gitmek için vaftiz edilmeli. Yoksa Tanrı onları kabul edemez. Bu yüzden doğumdan hemen sonra çocuklar çabucak vaftiz edilmeli. Bunları sana kim söyledi? Tanrı, kendi kilisesi aracılığıyla. Hangi kilise? Kutsal Roma Katolik Kilisesi tabii ki. Çünkü o Tanrı'nın kilisesi. Eğer Katolik olduğun halde başka bir kiliseye gidiyorsan bu da günah. Kiliseye gitmemenin günah olduğunu sanıyordum. Yanlış kiliseye gitmek de günah. Yanlış kilise ne demek? Katolik olmayan her kilise demek. Yanlış kilisede vaftiz olamazsın, yanlış kilisede evlenemezsin, yanlış kiliseye gidemezsin bile. Bunu biliyorum çünkü genç bir delikanlıyken anne babamla birlikte bir arkadaşın düğününe gitmek istemiştim. Hatta düğünde sadıç olarak görevliydim. Ama rahibeler bana daveti reddetmem gerektiğini söyledi. Çünkü arkadaşımın evlendiği kilise yanlış kiliseydi. Onları dinledin mi? Rahibeleri mi? Hayır. Tanrı'nın senin, benim kiliseme geldiğin gibi onların kiliselerine de gideceğini düşündüm. Smokinimi giyip sadıç oldum. Kendimi de iyi hissettim. İyi, pekala şimdi cennetimiz var, cehennemimiz var, Arafat var, boşluk var, gerçek günah var, küçük günah var. Başka bir şey var mı? Kabul günü var, itiraf günü var, şeytandan kurtulma günü var, kutsal günler, her gün kutsaldır. Her dakika kutsaldır. Şimdi kutsaldır. Evet ama bazı günler daha kutsaldır. O günlerde kiliseye gitmek zorundayız. Yine zorunluluklar. Yapmazsan ne olur? Günah. Yani cehenneme gidersin. Ruhunda günah varsa Arafat'a gidersin. Bu yüzden itiraf gününe gitmek zorundasın. Ne kadar sık gidersen o kadar iyidir. Bazı insanlar her hafta gidiyor. Bazıları ise her gün. Böylelikle günahlarını temizliyorsun. Temiz tut ki öldüğünde, vay, sürekli korku içinde yaşamak. Evet, dinin amacı da bu. Tanrı korkusunu içimize sindirmek. O zaman doğruyu yaparız ve günahtan kaçarız. Peki ya itiraf günleri arasında bir günah işlersen ve o arada bir kazada ya da bir şekilde ölürsen? Merak etme, o anda bile af dilersen, Tanrım yaptıklarım için... Tamam tamam, yeterli. Ama bir dakika, bu sadece dünyanın dinlerinden biri. Diğerlerini de bilmek istemez misin? Hayır, bu bana dinler hakkında bir fikir veriyor. İnşallah insanlar inançlarıyla alay ettiğimi düşünmez. Kimseyle alay etmiyorsun. Sadece olanı söylüyorsun. Amerikan başkanlarınızdan biri olan Harry Truman'a halk bağırırdı. Cehennem vari konuşma yap Harry. Harry de, sizin söylediklerinizi tekrar etmem yeterli. Söyledikleriniz zaten cehennem vari derdi. 4. Konumuzdan yine kaydık. Zaman hakkında konuşurken din kurumu hakkında konuşmaya başladık. Evet, Tanrı ile konuşurken bir konuyla sınırlanmak zor. 3. bölümde söylediklerini özetlemeye çalışayım. Bu zamandan başka zaman yoktur. Bu andan başka an yoktur. Zaman bir süreç değildir. Göreceliğin aşağı ve yukarı paradigması olarak var olan bir boyutudur. Anlar ve olaylar birbirinin üzerinde sıralanmışçasına aynı zamanda oluyor. Zamanın zamansızlık boyutunda her zaman realiteler arasında yolculuk ediyoruz. Bu yolculuk genellikle rüyalarımız aracılığıyla oluyor. Dejavü, bu yolculuğun farkında olmamızı sağlayan yollarından biridir. Asla olmadığımız bir zaman olmadı ve asla da olmayacak. Ruh yaşı kavramı farkındalık boyutlarıyla ilgilidir. Geçen zamanın uzunluğuyla değil. Şeytan da, kötülük de yoktur. Olduğumuz gibi mükemmeliz. Yanlış, görece deneyime dayanan zihinsel bir kavramdır. Değişen andaki realitemize uygun olarak yeni kurallar yaratırız. Bu da doğaldır. Eğer gelişen varlıklarsak zaten böyle olmalı. Hitler cehenneme gitmedi. Olan her şey Tanrı'nın iradesidir. Buna sadece fırtınalar, tornadolar, zelzeleler değil, Hitler de dahildir. Anlayışın sırrı tüm olayların ardındaki amacı bilmektir. Ölümden sonra cezalandırılmak yoktur. Sebep-sonuç ilişkisi yalnızca görece deneyimde vardır. Mutlak boyutta değil. İnsanların oluşturduğu teolojiler, var olmayan çılgın bir tanrıyı çılgınca açıklamaya çalışma çabalarıdır. İnsanların oluşturduğu teolojileri mantıklı kılmanın tek yolu, mantığa uymayan bir tanrıyı kabul etmekle mümkündür. Nasıl, iyi özetleyebildim mi?